İkinci ayrım sayfa 18. Çakal Frederick Forsyth. Bütün dünyadaki gazeteciler bu cinayet girişimiyle ilgili görüşler ileri sürüp kesin bir ipucuna rastlamadıklarından sütunlarında kişisel görüşlere yer verirlerken gizli servisler ve jandarma kuvvetlerinin desteğindeki Ulusal Güvenlik Kuruluşu akıl almaz bir soruşturma açıyordu. Bu harekat Fransız polisinin kayıtlarında eşine rastlanmayan, olağanüstü boyutlarda bir insan avına dönüşecekti. Harekat dosyalarda şifreli adıyla Çakal olayı diye yer alır. Tarih polise ilk kez 3 Eylül günü yardım etti. Polisin çalışması da sık sık rastlandığı gibi basit bir kimlik kontrolü sırasındaydı. Paris-Marsilya yolu üzerinde Balans kasabası yakınlarında bir polis barikatı içinde 4 kişinin bulunduğu bir arabayı çevirdi. Kimlik kontrolü için daha önce yüzlerce yolcu durdurulmuştu. Ama bu kez arabadakilerden birinin üzerinde kimlik yoktu. Kimlik cüzdanını yitirdiğini söylüyordu. Bu adam ve arabadaki öteki 3 kişi sorguya çekilmek üzere Valence'a götürüldü. Valence'da öteki 3 kişinin 4. adamla ilgilerinin bulunmadığı, yolda otostop yaparken görüp onu arabalarına aldıkları ortaya çıktı. 3 kişi salıverildi. 4.'nün parmak izleri alındı ve soruşturma gerekçesiyle Paris'e gönderildi. Cevap 12 saat sonra Valence polisinin eline ulaştı. Parmak izleri 22 yaşında ve askeri polisçe aranan Yabancılar Lejyonu'ndan kaçma birine aitti. Ama verdiği ad gerçeğe uyuyordu. Pierre Denis Magat. Magat, Lyon'daki emniyet müdürlüğü cinayet masası taşra bölümüne gönderildi. Bir koridorda sorgusunu beklerken muhafızlarından biri şaka olsun diye kendisine sordu. Petit Lamar'dan ne haber? Magat kaderine boyun eğmiş gibi omuz silkti. Peki dedi, nedir öğrenmek istediğiniz? Bir sürü şaşkın polis ve kağıt üstüne kağıt dolduran stenografların önünde Magat her şeyi açıkladı. 8 saat süreyle konuştu. Konuşmasının sonunda Petit Lamar suikastına katılanların hepsinin adından başka komplonun hazırlanmasında ve gereken araç gerecin sağlanmasında ikinci derecede rol oynayan 9 kişiyi de açıklamıştı. Toplam 22 kişi ediyordu. Bu kez insan avı çok daha büyük boyutlarda başladı. Polisler kimi aradıklarını biliyorlardı artık. 14 Eylül günü 48 yaşında evli ve 2 çocuk babası binbaşı Robert New tutuklandı. Komplonun hazırlık döneminde görev alan başlıca kişilerden biri olduğundan şüpheleniliyordu. Şefinin adını vermeden Robert New hücresinde kendini astı. Ama Bastentieri de 2 gün sonra tutuklanacaktı. Bougrenet de la Topnay 5 Eylül'de Magad'ın konuşmaya başlamasından ancak 48 saat kadar sonra ele geçmişti. Bastentieri de birlikte sadece ikisi hayatta olan 3 baş sorumlu yakalanmıştı. Geri kalan iş çok basitti. Bütün ötekiler de sonbahar ve kış aylarında teker teker tutuklandılar. Sonunda aramadan bir tek kişi kurtuldu ve şimdiye kadar da yakalanamadı. George Watten kaçmayı başardı. Cezayir asıllı Fransızlar arasından çıkan öteki oase liderlerinin çoğuyla birlikte İspanya'da yaşadığı sanılıyor. Soruşturma Bastentieri, Bougrenet de la Topnay ve öteki liderler hakkındaki dosyanın tamamlanması Aralık'ta sonuçlandı. Dava 1963 Ocak ayında başladı. Duruşmalar devam ederken OAS'de De Gaulle hükümetine karşı yoğun bir saldırıya geçmek üzere güç topluyordu. Fransız gizli servisleri inatla kendilerini koruyorlardı. Güler yüzlü Paris hayatının incecik bir kültür ve uygarlık cilasının ardında çağımız tarihinin en amansız yeraltı savaşlarından biri sürüp gidiyordu. Fransız gizli servisleri dış belgeleme ve karşı casusluk servisi adıyla anılır. Bu adın kısaltılmışı SDECE'dir. Çalışmaları hem Fransa dışındaki casusluk hem de içteki karşı casusluk çalışmalarını içine alır. Aslında da fırsat çıktıkça her servis diğerinin görevine karışır. Bir numaralı servis haberleşmeyle görevlidir ve R harfleriyle anılan bölümlere ayrılır. Bu bölümlerden R1 haber alma ve analiz, R2 Doğu Avrupa, R3 Batı Avrupa, R4 Afrika, R5 Orta Doğu, R6 Uzak Doğu, R7 Amerika ve Batı Yarı Küresi bölümleridir. İki numaralı servis karşı casusluk örgütüdür. Üçüncü ve dördüncü bölümler birleştirilmiş olup komünistlerin çalışmalarıyla ilgilenirler. Altıncı maliye, yedinci de yönetme bölümleridir. Beş numaralı bölümün adı eylemdir. Bu bölüm OAS'ye karşı sürdürülen savaşın öncüsüydü. Leylaklar kapısı yakınındaki Mortire bulvarında sade görünüşlü bir dizi binada bulunan genel merkezden eylem bölümünün çetin ceviz görevlilerinin tümü mücadeleye girdiler. Çoğu Korsikalı olan bu adamlar James Bond'un birer kopyasıydılar. Kendilerini gücün doruğuna ulaştıran yoğun idmanlardan sonra Satori kampının ayrı bir bölümünde eğitim görüyor, bilinen bütün yok etme yollarını öğreniyorlardı. Taşınabilir silahları kullanmada, kavgada, karate ve judoda uzman kesiliyorlardı. Telsizcilik, baltalama ve sabotaj, işkenceye başvurarak ya da başvurmadan sorguya çekme, yangın çıkarma ve adam öldürme kursları görüyorlardı. Bazıları sadece Fransızca biliyorlardı. Birkaç dil konuşanları dünyanın herhangi bir başkentinde rahatça iş görebilme olanaklarına sahip bulunuyorlardı. Görevleri başındayken gerektiğinde adam öldürme yetkisini de alan bu kişiler kendilerine verilen yetkiyi sık sık kullanırlardı. OAS'nin eylemleri gitgide şiddetini artırdığından SDEC'nin genel müdürü General Eugene Gullibal sonunda adamlarını durdurmaktan vazgeçip onları OAS'nin üzerine salmaya karar verdi. İçlerinden bazıları gizli ordu saflarına sızıp en üst kademeye kadar yükselmeyi başardılar. Verdikleri bilgiler OAS'nin birçok adamının tutuklanmasını sağladı. Halk yığınları bunları goril adıyla anmaya başladı. Bastien Thierry ve suç ortaklarının davası devam ederken OAS'nin çalışmaları da gitgide yoğunlaşıyordu. Bu çalışmaları yöneten Petit Clamart komplosunu perde arkasından hazırlayan kişi Albay Antoine Argo'ydu. Teknik üniversiteyi bitirmiş olan Argo, dipnot, politeknik adıyla anılan ve özel bir statüsü olan askeri okul, birçok ünlü devlet adamı ve kumandan yetiştirmiştir. Zeki ve dinamik bir adamdı. İkinci Dünya Savaşı'nda Özgür Fransız kuvvetlerine teğmen olarak katılmış, albaylığa yükselmiş ve Cezayir'de bir süvari alayının başına atanmıştı. Ufak tefek ve sinirli olan Argo, parlak ama acımasız bir askerdi. 1961 Nisan'ında Cezayir ayaklanmasının elebaşılarından sayılıyor, bir yıl sonra da Fransa içine yayılan OAS'nin harekat bölümü başkanlığını yapıyordu. Psikolojik savaşın uzmanı sayılan Argo, de Gaulle'cilere karşı savaşın her alanda hem baltalama hem diplomasi hem de dış ilişkiler alanında verilmesi gerektiğini anlamıştı. Ulusal Direniş Hareketi adıyla anılan OAS siyasal bölümünün başındaki eski Dışişleri Bakanı George Bidon'un bütün Batı Avrupa gazete ve televizyonlarına demeçler vererek OAS'nin de Gaulle neden muhalefet ettiğini saygılı bir dille açıklayacağı kampanyaya girişti. SDC bu tasarıyı Aralık ayında haber aldı. Raporlar birçok ayrıntının yanı sıra Argo'nun BBC ile de bağlantı kurduğunu ve Londra'da Bido ile yapılacak bir görüşme sağladığını belirtiyor. 15 Ocak 1966'da anlaşıldığı gibi sahte pasaportla yolculuk eden Bido Londra'ya geldi ve televizyona demeç verdi. Bu konuşma televizyonun 4 Mart günlü programında yer alacaktı. Üstelik İngiliz yetkililerinin büyük protestolarıyla karşılanmıştı. SDEC'nin Londra'daki adamı Paris'teki üstlerine Bidon'un 18 Ocak'a kadar Londra'ya geleceğini bildirdi. Çok kısa süre önce de De Gaulle İngiltere'nin ortak pazara alınmasını engellediğinden İngiliz yetkililerinin aslında bunu destekledikleri sonucuna varıldı. Bido Londra'dan ayrılıp Münih'e geçti ve orada 16 Unterstrasse adresinde kiralanan bir dairede Argo ile yine görüştü. Argo şimdi kendisini OAS'nin en tehlikeli ajanı haline getiren parlak zekasından faydalanıyordu. Bido için radyo istasyonları ve en büyük gazetelerin temsilcileriyle bir dizi görüşme sağladı. Bu görüşmelerin her birinde yaşlı politikacı OAS'nin çalışmalarını ustaca perdelemeyi başardı. Argon'un hazırladığı ve Bidon'un da sunduğu propaganda harekatının başarıya ulaşması, Fransız hükümetini Paris'le büyük Fransız şehirlerine yayılan baltalama hareketleri ve bomba koyma olayları kadar ürkütüyordu. Bunun üzerine 14 Şubat günü General de Gaulle'ü öldürme amacını güden bir başka komplo ortaya çıkarıldı. Devlet başkanının ertesi gün askeri okulda bir konferans vermesi gerekiyordu. Komşu binanın damına tüneyen bir katilin içeri girerken onu sırtından bir kurşunla vurması kararlaştırılmıştı. Sonradan bu komployu hazırlamakla suçlanan şu kişiler adaletin karşısına çıkarıldı. Jean Bijon adlı bir kişi, topçu yüzbaşısı Robert Poulard, askeri okul İngiliz öğretmenlerinden Paul Roussel'e de Lifiac. Başkanı vuracak kişinin George Watten olması gerekiyordu ama topal bir kere daha ele geçirilemedi. Poulard'ın dairesinde bir dürbünlü tüfek bulundu ve 3 suç ortağı tutuklandı. Sonradan duruşma sırasında Watten'i tüfeğiyle birlikte binaya sokmanın yollarını ararken askeri okul öğrencisi Marius Tow ile ilişki kurdukları Tow'un doğru polise gittiği açıklandı. General de Gaulle önceden kararlaştırıldığı gibi ayın 15. günü törende hazır bulundu ama zırhlı bir arabayla gelmeyi kabul etti. Verdiği bu ödünden hoşlanmadı. Komplo inanılmaz bir acemiliğin izini taşıyordu ama de Gaulle'ü sinirlendirdi. Ertesi gün İçişleri Bakanı Frey'i çağırtıyor, masasına yumruğu indirip şunları söylüyordu. Bu cinayet hikayeleri fazla uzadı. Diğerlerinin cesaretini kırmak için başlıca OAS yöneticilerine örnek olacak cezalar verilmesi kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı askeri mahkemede devam eden davaların sonucundan kuşkulanmıyordu. Sanık sandalyesinde oturan Bastien Thierry, General de Gaulle'ün ölümünü neden gerekli gördüğünü açıklamakta büyük güçlükler çekiyordu. Ama bu yıldırma yöntemleri de para etmedi. 22 Şubat günü SDEC 2 numaralı servisinin şefinden yani karşı casusluk ve iç güvenlik servisinden İçişleri Bakanı'na gönderilen bir raporun sureti eylem bölümü şefinin de masasına geldi. Bu rapor şöyleydi. Yıkıcı hareketlerin başlıca yöneticilerinden birinin Fransız ordusu emekli albaylarından Antoine Argon'un izini bulmayı başardık. Kendisi Almanya'ya sığınmış bulunuyor. Oradaki haber alma servislerimizin verdiği bilgiye göre de daha bir süre kalmayı öngörüyor. Durum tarafınızdan bilindiği için Argo'yu kaçırmak belki de mümkün olabilir. Resmi karşı casusluk örgütümüzün ilgili Alman güvenlik kuruluşlarından istedikleri geri çevrildiğinden ve bu kuruluşlar ajanlarımızın Argo'nun ve diğer OAS sorumluların peşlerine düşmesini beklediğinden Argo'nun kaçırılmasını amaçlayan böyle bir harekatın azami çabukluk ve dikkatle yapılması, en ufak haberin sızdırılmaması gerekmektedir. Bu görev eylem bölümüne verildi. 25 Şubat günü akşama doğru OAS liderleriyle Roma'da yaptığı bir görüşmeden dönen Argo Münih'e varıyordu. Doğu Unterstrasse'ye gidecek yerde taksiye binip kendisini Eden Wolf Hotel'e götürmesini şoföre söyledi. Burada herhalde yapılacak bir toplantı için oda ayırtmıştı. Ama Argo bu toplantıda hiç bulunamadı. Otelin girişinde yanına iki adam yaklaştı, ona tertemiz bir Almanca ile hitap ettiler. Adamları Alman polisinden sanan Argo pasaportunu çıkarmak için elini cebine attı. Çelik gibi eller iki koluna yapıştı, ayakları yerden kesildi ve dışarıda bekleyen bir boyahane kamyonetine tıkılıverdi. Yumruklarıyla kendini korumaya kalkıştığında bu çabası bir yığın Fransızca küfürle karşılandı. Nasırlı bir elin kenarı burnuna indi, karnına bir yumruk gömüldü, tam kulağının altındaki sinir merkezine bir parmak yüklendi ve Argo hemen kendinden geçti. 24 saat sonra Paris'te 36 Quai des Ouvres caddesindeki cinayet masasının telefonu çalıyordu. Boğuk bir ses nöbetçi assubaya OAS adına telefon ettiğini ve iyice sarılıp sarmalanan Antoine Argo'nun emniyet müdürlüğünün arkasında duran bir kamyonette olduğunu söyledi. Birkaç dakika sonra kamyonetin kapısı gümbürtüyle açıldı. Argo şaşkın bakışlı polislerin meydana getirdiği halkanın ortasına doğru sendeleyerek ilerledi. Bütün bir gün çıkarılmayan bezin iyice rahatsız ettiği gözleri gün ışığına bir türlü alışamıyordu. Ayakta durabilmesi için ona yardım etmek gerekti. Burnunun kanaması sonucu yüzünü kurumuş kan kaplıyor ve tıkaç ağzını berelemiş bulunuyordu. Biri "Albay Argo siz misiniz?" diye sordu. "Evet" cevabını verdi adam. Eylem bölümü önceki gece gizlice onu sınırdan geçirmişti. Ad vermeden polise telefon edip emniyet müdürlüğü park yerinde bekleyen bir emanet bulunduğunu bildirmeleri de kendilerine özgü mizah anlayışının bir belirtisiydi sadece. Ama eylem bölümü olayın yaratacağı tepkileri hesaba katmamıştı. Argo'nun kaçırılması OAS saflarında moral bozukluğu yaratırken, karanlıkta iş gören yardımcısı az tanınan ama en az şefi kadar zeki olan Yarbay Mark Chazene'nin de De Gaulle'ü öldürmeye yönelen çalışmaların başına geçmesini sağladı. 4 Mart günü askeri mahkeme kararını verdi. Diğer iki suç ortağıyla birlikte Jean-Marie Bastien Thierry ölüme mahkum olmuştu. Firarda olan ve aralarında Topal Vaten'in de bulunduğu 3 kişi gıyaben aynı cezaya çarptırıldı. General De Gaulle 8 Mart günü 3 saat boyunca ağzını açmadan sanık avukatlarının cezayı bağışlaması dileklerini dinledi. İki ölüm cezasını müebbete çevirdi. Ama Bastien Thierry'ninkine dokunmadı. Avukatı o akşam alınan kararı hava almayını açıkladı. "İnfaz günü 11 Mart olarak kararlaştırıldı," dedi müvekkiline. Albayın hala inanmaz gibi kendisine güldüğünü görünce bağırdı. "Kurşuna dizileceksiniz." Bastien Thierry gülmeye devam etti ve başını salladı. "Anlamıyorsunuz," dedi avukatına. "Bir tek Fransız askeri tüfeğini benim üzerime çevirmez." Yanılıyordu. Cezanın infaz edildiği haberi Europe 1 radyosunun saat 8 haber bülteninde verildi. Batı Avrupa ülkelerine radyo dinleyenlerin çoğu tarafından duyuldu. Avusturya'daki küçük bir otelin odasında bu haber bir takım yorum ve hareketlere yol açtı. Bu yorum ve hareketler General De Gaulle'ü hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar ölüme yaklaştırdı. O da yeni OAS Harekat Başkanı Yarbay Mark Chazene'nin odasıydı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.